5. kaset, 2. yüz. Bazı kişiler ya da güçler başkalarına yol açmak için bu yola başvurmuş olabilir. Özal ölünce onun gibi yürüme bandında hayatını kaybeden başka kimsenin olup olmadığını araştırdık. Sonuçta Pakistan Genelkurmay 2. Başkanı'nın da yürüme bandında öldüğünü öğrendik. Pakistanlılar ölen kişinin saç telinden ABD'ye göndermişler. CIA laboratuvarında bu saç telini incelemiş, saç telinden o kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün hayat akışını, hastalıklarını çıkarıyorlar. Pakistan Genelkurmay 2. Başkanı'nın ölümüne uzun süreli siyanürle zehirlenmesinin yol açtığı sonucu uyarılmış. Ancak rahmetli Özal'ın böyle bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığını bilmiyorum. Cumhurbaşkanı'nın ölümündeki kuşkulara değinen Milli Eğitim Eski Bakanlarından ANAP, MKYK üyesi Vehbi Dinçerler, Özal'a 1988 yılında yapılan suikast girişiminin perde arkasının aydınlatılmadan ölümündeki sır perdesinin kalkmayacağını iddia ediyor. Dinçerler, ölümle ilgili bir tartışma var ancak suikast olayının karar ve güç merkezleri tespit edilemedi. Ölümle ilgili güçlü meçhuller var. Bu meçhuller aydınlatılmadan ölüm olayında kuşku vardır ya da yoktur demenin bir anlamı yoktur diyerek 1988'deki saldırının perde arkasının hala aralanamamış olmasının ölümde kuşkuyu arttığına dikkat çekiyordu. Turgut Özal'ın ölümünün kuşkulu olmasına neden olan bir diğer olay da Özal gibi Kuzey Irak'ta Amerika tarafından kurdurulacak bir Kürt devletine kesinlikle karşı olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüdür. Özal'ın ölümü, Bitlis'in ölümü ve Bitlis'in kurbay ekibinde olan bazı komutanların ölmeleri ya da öldürülmeleri ile birlikte değerlendirmek daha sağlıklı sonuç verir. Türkiye'nin yakın tarihine Karabasan gibi ardı ardına gelen olaylar, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle başladı. Demirel İnönü hükümetinin Kürt realitesini tanıma adımından sonra Kürt sorununda yeni bir dönüm noktasına gelinmişti. ABD'nin Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurdurma hazırlıklarını bilen Orgeneral Bitlis, sorunun çözümü için ABD'nin Kuzey Irak'ta yarattığı vakumu ortadan kaldırmak istiyordu. Bu amaçla Irak Kürt örgütlerini Saddam Hüseyin'le zorluyordu. Üstelik ciddi bir mesafede almıştı. Bitlis, Irak yönetimi ve Kürtlerle anlaşarak nihai bir sınır ötesi operasyonu başlatacaktı. Dipnot, Eşref Bitlis suikasti, Adnan Akfırat. Jandarma Genel Komutanı ölüm yolculuğuna son hazırlıkları görmek için çıktı. Eşref Bitlis hayatının tehlikede olduğunu biliyor ve temkinli hareket ediyordu. 17 Aralık 1992'de Kuzey Irak'a giderken içinde bulunduğu helikopter, çekiç güç uçakları tarafından ciddi şekilde taciz edilmişti. Bitlis Paşa ayrıca çekiç güç helikopterlerinin PKK'ya yardım sandıkları attıklarını da istihbarat fotoğrafları ile kanıtlamıştı. 17 Şubat günü Diyarbakır'a gitmek üzere Bitlis Paşa'yı taşıyan B-2000 tipi uçak güvercinlik üstünden kalktıktan 7 dakika sonra yeni oyalı posta işleme merkezinin içine düştü. 1991 yılında 29 milyara alınan ve dünyanın en iyi uçaklarından sayılan B-2000 tipi uçağın düşüş sebebi uçağın düşmesinden kısa bir süre sonra Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş tarafından açıklandı. Paşa'yı taşıyan uçak buzlanma ve pilotaj hatası nedeniyle düşmüştür. Ülkenin Jandarma Genel Komutanı'nı taşıyan uçağın düşme sebebi daha araştırılmadan hemen kısa bir sürede buzlanma gerekçesinin ortaya konması hiç inandırıcı gelmedi. Uçağın düşüş haberini Cumhurbaşkanı Özal'ın Balkanlar gezisinde alan Genelkurmay 2. Başkanı Fikret Küpeli, "Nasıl olur anlamadım, ben bütün gezilerimde bu uçağı kullanırdım" diyerek şaşkınlığını dile getiriyordu. Dipnot, Özal yaşasaydı Yavuz Gökmen. Düşen uçağın içinde bulunduğu hangarda olaydan bir gece önce nöbetçi olan Ordonat Er Tahir Metin ilginç açıklamalar yaptı. Metin olaya yeni boyutlar getirdi ama sonuç değişmedi. Saat 19.30 sıralarında dahili kışlık kıyafetli ve pilot bereli, astsubay olduğunu tahmin ettiğim resmi bir şahsı gördüm ve dur dedim. Durdu, parolayı ve işareti sordum, bildi, geçip gitti. Parolayı bildiğinden ve üniformalı olduğundan içimde bir şüphe oluşmadı. Ben 4 ay görev yaptım, daha önce nöbet yerinden yürüyerek geçen birine rastlamadım. Şahsın kolunda nöbetçi kolluğu yoktu. Dipnot, Eşref Bitlis suikasti, Adnan Akfırat. Eşref Bitlis Paşa'nın ailesi ve kazada şehit olan diğer subayların aileleri işin peşini bırakmaya niyetli değildi. Öncelikle uçağın yapımcı firmasını mahkemeye vererek hukuki prosedürü başlattılar. Uçağın düşmesiyle ilgili en ilginç değerlendirme de İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Perinçek, ABD Adana Konsolosu Elizabeth Shelton'un da aralarında bulunduğu bir ekibin 10 Şubat günü İncirlik üstünde yapılan toplantıda Bitlis Paşa'nın katledilmesine karar verdiklerini söylüyordu. ABD'nin Orta Doğu politikalarının şekillendiği merkez olarak bilinen İncirlik üstünde görev alan istihbaratçı subaylar için İncirlik önemli bir staj yeriydi. Perinçek'in iddiaları karşısında Genelkurmay Başkanlığı suskun kalmayı yeğledi. Üstelik aynı iddialar ilk olarak ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafından gündeme getirilmişti. Bu olayla ilgili Türk Genelkurmay'ın tavrı hala anlaşılabilmiş değildir. O tarihte Genelkurmay Başkanı olan Doğar Güreş'in ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Fisinoğlu'nun Genelkurmay Başkanı olması bekleniyordu. Fisinoğlu'nun yerine de Orgenerallik'te 3. senesini dolduracak olan Bitlis Paşa'nın gelmesi kuvvetle muhtemeldi. Bu Bitlis'in Genelkurmay Başkanlığı yolunun açık olduğu anlamına geliyordu. Ancak Bitlis'in ölümünden sonra Doğan Güreş'in görev süresi de bir yıl uzatılınca Muhittin Fisinoğlu zorunlu olarak emekliye ayrıldı, yerine de İsmail Hakkı Karadayı atandı. Ordunun komuta kademesi Bitlis'in ölümüyle beklenmedik bir şekilde değişmişti. Bitlis'in suikast kokan şüpheli ölümünden 2 ay sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldü. 22 Ekim 1993'te Bitlis'in yakın çalışma arkadaşlarından Jandarma Tuğgeneral Bahtiyar Aydın uzun vadeli bir tüfek olan Kanas'la 1 kilometre öteden vurularak öldürüldü. 3 Şubat'ta Jandarma Albay Kazım Çillioğlu'nun ölüsü bulundu, intihar ettiği açıklandı. 15 Eylül 1995'te Jandarma Albay Rıdvan Özden'in gerilen bir çatışmada şehit olduğu açıklandı. Bu şüpheli ölümlerin yanında Bitlis'in desteğiyle JITEM'i kuran ve Bitlis'e direkt bağlı çalışan binbaşı A. Cem Ersever, yardımcıları Mustafa Deniz ve Nevval Boz, faili meçhul cinayetlere kurban gitti. Demirel Özal'ın öleceğini biliyordu. Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili kuşkulara neden olan olaylara kısaca bir değindikten sonra yine 17 Nisan gününe dönüyoruz. Özal'ın ölüm haberi Türkiye'yi şoka soktu. Büyük hedefleri olan, büyük düşünen, ufku geniş bir kişi olan Cumhurbaşkanı'nın cenazesi on binlerce insanın katıldığı bir törenle kaldırıldı. Kendisi İstanbul'da Adnan Menderes'in mezarının yakınına defnedilmeyi vasiyet ettiğinden İstanbul'da defnedildi. Artık Türkiye yeni cumhurbaşkanını aramaya başlamıştı. İlk akla gelen isim DYP'nin Çoban Sülü lakaplı lideri Demirel'di. Cumhurbaşkanlığı tartışmaları başlar başlamaz gazeteler yeni cumhurbaşkanının Demirel olacağını yazmaya başladı. Meclise DYP 182, hükümet ortağı SYP 54, RP 40, CHP 21, HEP 16, MHP 13, BBP 7, DSP 3, MHP 2 milletvekili ile temsil edilirken 2 üyelik boş, 16 da bağımsız milletvekili vardı. Anayasanın mecliste en fazla milletvekiline sahip olan partisinin istediği bir kişiyi Cumhurbaşkanı seçmesine imkan vermesi, ortağı SYP'nin kabul etmesi halinde Demirel'i Cumhurbaşkanı yapmaya yetiyordu. Demirel de Cumhurbaşkanlığını istiyordu. Üstelik Cumhurbaşkanlığına hazırlandığına dair spekülasyonlar vardı. İddialara göre Demirel, Özal'ın öleceğini biliyordu ve Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyordu. Bu iddia Ankara'da kulaktan kulağa yayılmıştı. Gazeteci Emin Çalışan iddiaların doğruluğunu Demirel'e sordu. Özal'ın öleceğini biliyor muydunuz? Demirel beklemediği bu soru karşısında duraksadı. Başbakan bazı şeyleri bildiğini doğrulayarak Özal'ın ölümünü beklediğini söyledi. Hükümetler Cumhurbaşkanlığının sağlığından da sorumludur. 2 ay kadar önce Teksas kaynaklı bir yerden sağlığının iyi olmadığı konusunda bize bilgi geldi. Durumunun iyi olmadığını biliyordum ama ne zaman öleceğini bilmiyordum. Başbakan Demirel'in Cumhurbaşkanı olması için meclisteki aritmetik belki yeterliydi ama etik moral değerler açısından biraz sorun vardı. Çünkü Demirel merhum Cumhurbaşkanı Özal Çankaya'ya adayken 26 Mart seçimlerini kastederek %21-75 ile oraya çıkılmaz, adamı orada rahat oturtmazlar diye günlerce meydanlarda bağırmıştı. Ama Demirel'in son seçimde aldığı oy %27 idi. Üstelik ANAP'ın oyları bir mahalli seçimde %21-75'e düşmüştü. DYP'nin oyları iktidarı belirleyecek genel seçimde %27 idi. 283 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Özal'ı ANAP grubunun Cumhurbaşkanı diye eleştiren Demirel, şimdi 226'nın yeterli olacağını söylüyordu. Aynı Demirel, 19 Kasım 1989'da mecliste arkasında ezici bir çoğunluk bulunan Özal için Anayasa Cumhurbaşkanı'nı TBMM seçer diyor. Bu TBMM değil ki, ANAP grubu. Böyle seçerseniz grup başkanı seçmekten ne farkı olur? O gün öyle diyen Demirel, ardında iktidarının gücünün nimetlerinden faydalanan koalisyon ortağı ve MHP'nin oyları ile Cumhurbaşkanı olacaktı. Demirel, popülist politikaları uygulamada eşi benzeri olmayan bir isimdir. Dün söylediğini bugün rahatlıkla yok sayan, sorunlar karşısında çözüm üretmek yerine sorunları zamana yayarak kendiliğinden çözülmesini bekleyen, yakın çevresi hakkında şaibeler hiç gündemden düşmeyen bir politikacıdır. Kısa bir süre önce patlayan İlksan skandalı daha hafızalardan silinmemişti. Öğretmenlerin paralarının har vurulup harman savrulması ile ilgili skandal ortaya çıktığında "Verdiysen ben verdim, ne olacak?" diyerek rest çekmiş, suçu da bizzat üstüne almıştı. Demirel, ülkenin önünde çözülmesi gereken birçok soruna rağmen Çankaya çıkmaya kararlıdır. Kendisine bu yolda sıkıntı olabilecek asker, finans çevreleri ve basınla iyi geçinmiş, sonuçta altyapı hazırlamıştır. Basında Demirel'e olan ilgi enteresandır. Bugün CHP Genel Başkanı olan Altan Ömen, bir zamanlar Demirel'e kan kusturan adamdır. Gazeteci olarak yeğen ve yiyen Yahya'nın peşine düşüp, çözdüğü hayali ihracat yumağı ile Demirel'i yerden yere vurmuştu. Ama o Öğmen, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde başyazarı olduğu gazetede Demirel'i övüyordu. Geçmişte Demirel'in adını anma yerine Morrison Süleyman ya da Berbat Süleyman diyen bazı yazarlar, Demirel'in adaylığı karşısında birden çark ederek "Demirel değişti, demokrat oldu, mutlaka Cumhurbaşkanı olmalıdır" diye yazıyorlardı. Oysa Demirel hiç değişmemişti. CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konuşulurken Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un ismi ortaya atıldı. Cindoruk'u Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önerenler, hükümetin bozulup Türkiye'nin kaosa gireceğini, DYP'nin tabanının ANAP'a kayacağını, dahası DYP'nin dağılacağını iddia ediyorlardı. Cindoruk da DYP'nin önemli isimlerinden biriydi. Demirel'in emanetçiliğini yapmış, günü gelince de emaneti sahibine teslim etmekte bir an bile tereddüt etmemişti. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı konusunda partilerin bakışı farklıydı. ANAP-DYP ile bir koalisyon düşünüyor ve Mesut Yılmaz'ın yeniden başbakan olabileceğini hesap ediyordu. SHP ilk günlerde Demirel'e sıcak bakmıyordu. CHP lideri Baykal, uzlaşmayla bir cumhurbaşkanı seçilebileceğini belirtirken, RP'nin genel başkanı Erbakan, "Cumhurbaşkanı masonik zihniyetli olmasın, dindar bir cumhurbaşkanı istiyoruz" diyerek Demirel'e karşı çıkıyordu. Dipnot, Hürriyet Gazetesi, 24 Nisan 1993. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı konusunda resmi temaslar başlamadan önce Erdal İnönü, Necmettin Karaduman, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, DYP Milletvekili Nevzat Ayaz, Dışişleri eski bakanlarından İlter Türkmen ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal'ın adları Cumhurbaşkanı adayları arasında anılmaya başlamıştı. Demirel'in Cumhurbaşkanlığına aday olabileceği ihtimali hükümet ortağı SHP'de sıkıntıya neden oldu. SHP lideri Erdal İnönü, Demirel'in Cumhurbaşkanı olması halinde hükümetin devam edeceğini ancak kendisinin başbakan yardımcılığından ayrılabileceğini söylüyordu. Devletin oğlu, devlet havalarında dolaşan İnönü, babasından kalma bir alışkanlıkla kendisi Cumhurbaşkanlığına aday olma niyetindeydi. Merhum babası da her cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme gelen isimlerdendi. Fakat Demirel'in Çankaya'yı kimseye kaptırmaya niyeti yoktu. DYP milletvekilleri aralarında Demirel'in cumhurbaşkanlığına aday olması için imza toplamaya başlamıştı. DYP'lilere göre cumhurbaşkanlığı konusunda bir sorun yoktu. Sorun, DYP'nin başına kimin geçeceği ve koalisyonun devam edip etmeyeceğiydi. 23 Nisan'da toplanan SHP grubunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirel'in aday olması halinde desteklenmesi kararı alındı. İçlerinde Mümtaz Soysal'ın da bulunduğu 10 milletvekili ise Demirel'in adaylığını içlerine sindiremediklerini söylüyordu. Demirel Cumhurbaşkanlığına iyice yaklaşmıştı. 24 Nisan'da Hürriyet gazetesine giderek destek istedi. Seçildiği takdirde tarafsız ve partiler üstü kalacağına söz verdiğini açıklayan Demirel, anayasa sınırlarının içinde kalacağını, iki başlılığa yol açmayacağını, reform hareketlerine destek vereceğini söylüyordu. 1989'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde SYP'nin uzlaşma önerilerine karşı çıkan Demirel, Hürriyet yazarlarının ANAP'tan oy isteyecek misiniz sorusuna, ben ortaya çıkan adama ihtiyacım yok der miyim, oyum var derse koy şuraya derim, başka ne diyeyim diye cevap veriyordu. Demirel'in Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi halinde erken seçime gidileceği sözleri karşısında ANAP, Demirel ile ipleri koparttı. Mesut Yılmaz, Demirel dışında DYP içinden herhangi bir kişiyle uzlaşılabileceğini, ayrıca İnönü için bir uzlaşma olursa İnönü konusunda da görüşebileceklerini söylüyordu. Gidişat, Demirel'in aday olduğu takdirde DYP ve SYP oylarıyla seçilebileceğini gösteriyordu. Bu arada sendikalar da Demirel'in Cumhurbaşkanlığına karşıydı. Hak İş, kesinlikle Demirel'e karşı olduklarını açıklarlarken, DİSK, Cumhurbaşkanı olacak kişinin tüm kesimlerin mutabakatını almış olması gerektiğini söylüyor, Türk İş ise tarafsız ve sivil bir ismin Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Demirel gelişmeler karşısında rahatlamıştı. Artık Cumhurbaşkanlığı makamına geçmek için sayılı günlerin kaldığını düşünüyordu. SYP'den gelen tepkiler üzerine Demirel, adaylık önergesinin meclis başkanlığına verilmesini bir süre erteletti. Demirel, muhalefetin bir red cephesi oluşturduğuna dikkat çekiyor ve neyi reddediyorlar? Ortada reddedilecek bir şey yok, aday da yok. Reddedenler istikrarsızlığı mı özlüyorlar? Red cephesi kuranlar adaysızlığın etrafında toplanıyor. Biz Türkiye'de kırgınlıklar, küskünlükler devrini kapatmaya çalışıyoruz. Bu tavır yeni dengeleri kurarken önümüze konan taştır, diyordu. Anayol formüllerinin gündemden düşmesi üzerine ANAP Demirel'e muhalefet etmeye başladı. Demirel'in Turgut Özal'a yaptığını Mesut Yılmaz da Demirel'e yapmaya başlamıştı. İlk san yolsuzluğunun üzerinin örtülemeyeceğini söyleyen Yılmaz, kimse benden hesap soramaz efeliğiyle Çankaya'ya çıkılmaz, Demirel kendisini aklamalıdır diyordu. Dipnot Sabah Gazetesi 29 Nisan 1993. Bu açıklamalar ANAP'ın Demirel'e oy vermeyeceğinin, kendi adayını çıkartacağının işaretiydi. Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk da aday olmak için alttan alta kulislerini sürdürüyordu. Ancak Demirel'i ekarte edemeyeceğini anlamıştı. Halkın kendisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini söyleyen Cindoruk, Demirel'in aday olmaması halinde kendisinin Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. 2 Mayıs'ta RP İstanbul'da büyük bir miting düzenledi. Cumhurbaşkanlarının halk tarafından seçilmesi için düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, Demirel'in geçmişte Özal'a söylediklerini şimdi Demirel'e söylüyordu. Demirel'den muhtar bile olmaz. O güne kadar hükümete tam destek veren MHP'de Demirel'in Cumhurbaşkanlığına destek vermeye hazır gibiydi. MHP lideri Türkeş'e göre Türkiye erken seçim platformuna sokulmamalıydı. Bir sivil hareket. Profesör Nevzat Yalçıntaş aday adayı. O günlerde Türkiye için ilginç denilebilecek bir gelişme yaşandı. Hiçbir siyasi partiyle bağı olmayan bir grup insan başlarında ANAP Erzurum milletvekili İhsan Aras olduğu halde Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş'a gelerek Yalçıntaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istedi. Aydınlar Ocağı Genel Başkanlığı da yapan Nevzat Yalçıntaş, milliyetçi muhafazakar çevrelerde çok sevilen bir ilim adamıydı. Yalçıntaş teklif karşısında şaşırmıştı. Milletvekili değildi, partilerle bağı yoktu, nasıl olacak diye düşündü. Yalçıntaş'ın dostları ısrarlıydı. Demirel tek aday olarak görülüyor ve Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasının sakıncalarını anlatıyorlardı. Yalçıntaş bir müddet izin istedi. Daha sonra tekrar görüşeceklerdi. Halen FP'den İstanbul Milletvekili olan Nevzat Yalçıntaş o günleri bakın nasıl anlatıyor. Gazeteci yazar Haşmet Başar ve gazeteci Naim Akgün'ün de içinde bulunduğu arkadaşlarla Orta Doğu Ticaret Merkezi'nde bir araya geldik. Fikir olarak olumlu yaklaştım ancak hiçbir partiyle bağımız olmaması büyük handikaptı. Doğal olarak kadro sorunu vardı. Böyle bir harekete girilecekse aylar yıllar önceden hazırlanılmalıydı. Ancak arkadaşlarım kadro sorununun halledileceğini, sıkıntı olmayacağını söylüyordu. Düşündüm, Türkiye'nin geniş halk kitlesi vatanperverdir, değerlerine bağlıdır, hak ve hürriyetlerini mutlaka arar. Ayrıca Demirel de bu işi yapabilecek çapta bir adam değil. Demirel Türkiye'nin meselelerini bilmez, güç odaklarına tabi bir insan. Cumhurbaşkanlığına kalibresi yetmez. Dünya globalleşirken Demirel dar çerçevesine gittikçe sıkışıyor. Üstelik Demirel'in yakınları Cavit Çağlar ve Ömer Barışçı gibiler, Demirel'i Cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra Çankaya'da tavla oynayacaklarını söyleyerek köşkün ne hale getirileceğinin işaretini veriyorlardı. Millet 1961'de merhum A. Fuat Başgil'i Cumhurbaşkanı yapmak istemişti, yaptırmadılar. Türk insanı açısından Cumhurbaşkanlığına gelecek insanın bir prototipi vardır. Merhum Turgut Bey de Başgil Hoca ile aynı çizgide bir insandı. Ben de kendimi aynı çizgide gördüğüm için adaylığı kabul ettim. Tamamıyla sivil bir teşebbüs olan bu hareket karakteristik olarak sembolik bir çizgideydi. Tarafsızlık. Yalçıntaş'ın adaylığı İstanbul Yabancı Basın Merkezi'nde bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Hocanın işi zordu. Seçilme şansı yok gibiydi. Yalçıntaş'a adaylık için baskı yapanların bir kısmı o gün çark etti. İlk kriz de basın toplantısında yaşandı. Yalçıntaş, neden Cumhurbaşkanlığına aday gösterildiğini açıklaması için eli kalem tutan, toplumda saygınlığı olan karizmatik bir kişinin ilk konuşmayı yapmasını istiyordu. Fakat hocayı bu havuza itenler kenara çekilmişti. Çapa Tıp Fakültesinden Profesör Cevat Babuna kendiliğinden bu görevi üstlendi. Yalçıntaş'ın adaylığını destekleyen fikir ve iş dünyasından bir grup insan Yalçıntaş'tan önce Ankara'ya giderek hoca için kulis yapmaya başladı. Yalçıntaş'ın adaylığı önündeki en önemli sorun milletvekili olmamasıydı. Yani anayasaya göre 90 milletvekilinin imzası ile aday gösterilebilirdi. Ekip öncelikle milletvekilleriyle birebir temasa geçti. Birçok milletvekili Demirel'e karşı Yalçıntaş'ı tercih edeceklerini söylerken Demirel de Yalçıntaş'ın adaylığından rahatsız olmuştu. Demirel hemen Yalçıntaş'ın baş danışmanlığını ve yazarlığını yaptığı Türkiye Gazetesi'nin sahibi Enver Ören'i aradı. Enver Ören'den Yalçıntaş'a destek verilmemesini ve mümkünse adaylığını geri çekmesini söylemesini istiyordu başbakan. Demirel'in küçük ricası etkili oldu. Yalçıntaş'ın adaylığını açıkladığı ilk gün 9 sütundan manşet olan Nevzat Yalçıntaş'la ilgili bir minik haber bile çıkmaz olmuştu Türkiye Gazetesi'nde. Demirel'in Cumhurbaşkanı olamaması başbakan olarak kalması demekti. Bu da devletle önemli iş ilişkileri olan Enver Ören için iyi olmazdı. Ören güçlülerin safındaki yerini tehlikeye atamazdı. Yalçıntaş İstanbul'daki temaslarından sonra Ankara'ya gelerek parti liderleriyle görüştü. Randevuları gazeteci Mehmet Cemal Çiftçi Güzel'i almıştı. İlk durak Islahçı Demokrasi Partisi oldu. IDP'nin Genel Başkanı Aykut Edibali, Yalçıntaş'ın adaylığını açıklamasına çok sevindiğini söyledi. Destek vereceklerdi. IDP'den sonraki randevu RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'laydı. Erbakan'ın yanında Politbürosu denilen Şevket Kazan, Rıza Ulucak, Ahmet Tekdal, Oğuzhan Asiltürk gibi isimler de vardı. RP Genel Başkanı Yalçıntaş'ın adaylığına sevinenlerdendi. Yalçıntaş'ın sırtını sıvazladı, üstelik orada bulunan Yalçıntaş'ın kardeşi Hasan Yalçıntaş'a da Ankara İl Yönetimi'ne girmesi için teklif yaptı. Yalçıntaş'ın temasları iyi gidiyordu. RP'den sonraki durak Büyük Birlik Partisi'ydi. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Cumhurbaşkanı adayını partisinin dış kapısında karşıladı. Çaylar kahveler içildikten sonra konu açıldı. Yalçıntaş, Yazıcıoğlu ile görüşmelerini anlatıyor. İki kez şok oldum Muhsin Bey'den dinlediklerimden. Birincisi, zaten kendileri de arkadaşlarıyla beni Cumhurbaşkanlığına aday göstermeye kararlıymışlar. Yani benimle hiç temasları olmadan. İkinci şok oluşum da kısa bir süre önce mecliste bulunan sağ partilerin başkanları bir araya gelip Demirel'e karşı aday çıkartmak için konuşmuşlar. Benim ismim gündeme gelince Erbakan olmaz demiş. Muhsin Bey bunu söyleyince yıkıldım. Müslümanlığı elden bırakmayan bir kişi benim yüzüme karşı neler söylüyor, arkamdan neler söylüyordu. Erbakan'ın oyunu orada ortaya çıktı. BBP sözünden hiç dönmedi, benim adaylığımla ilgili önergeye tam kadro imza verdiler. Bu konudaki kararlı ve dürüst tavırlarını her zaman takdirle karşılarım. ANAP'a gittiğimizde İtalya'dan dönmekte olan Mesut Yılmaz'ın İstanbul'a o saatte ancak indiğini ve bizimle görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Burhan Kara'yı görevlendirdiğini öğrendik. Kara ile görüştük. Gayet kibar bir dille konuyu yetkili organlarda değerlendireceklerini söyledi. Son durağımız MHP Genel Başkanı Türkeş oldu. Türkeş Bey'in bana karşı özel bir ilgisi vardı. 1991'de meclise girebilmelerine imkan sağlayan ittifakın temellerini atan birkaç kişiden biri bendim. Türkeş de çok sevindiğini ve gereken desteği vereceklerini söyledi. Üstelik araba ve para konusunda sıkıntımızın olup olmadığını bile sordu. Temaslar olumlu gitmişti. Yalçıntaş, Ankara'daki temasları sırasında kendisine destek veren isimlerden birinin de Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk olduğunu açıklıyor. Kendisi için Cindoruk'un desteğinin sürpriz olduğunu belirten Yalçıntaş'ı üzen temaslardan biri de yıllarca kendisine abi diyen Yusuf Bozkurt Özal'ın tepkisi. Yalçıntaş'ın çalışma arkadaşlarından gazeteci Naim Akgün, Özal'la mecliste konuşup destek istiyor, Özal'ın tepkisi ilginç. Özal, Yalçıntaş'ın adaylığının nereden çıktığını, Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasının yararlı olacağını söylüyor. Aynı Özal, Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Demirel'e savaş açıyor ve Demirel'in ağabeyi Turgut Özal'ın kalan görev süresini tamamladıktan sonra köşkten inmesi gerektiğini ve o tarihten sonra yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor. Yalçıntaş'ın adaylık temasları sürerken basında RP'nin Mümtaz Soysal'ın adaylığına sıcak baktığını belirten yazılar çıkmaya başladı. Bu durum RP'de bölünmelere sebep olmuştu. Yalçıntaş'ın üniversiteden talebesi olan ve İslam Kalkınma Bankası'nda kendisine iş verdiği Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve arkadaşları Yalçıntaş'ın adaylığına ilişkin önerge imza vereceklerini Yalçıntaş'a bildirdiyse de Yalçıntaş buna mani oldu. Çünkü 90 imzanın toplanması mümkün görünmüyordu. Yalçıntaş adaylığı ile ilgili son gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının yapılmaya başlandığı bu günlerde şöyle anlatıyor. RP'den Abdullah Gül alırdı ve arkadaşlarıyla beraber benimle ilgili önergeye imza vereceklerini söyledi. Baktım MHP Demirel'e yanaşmıştı. Türkeş Bey söz vermiş ama çark etmişti. Erbakan zaten yalan söylemişti. ANAP ise Kamran İnan'ın ismini ortaya atmıştı. Mesut Bey zaman zaman böyle şeyler yapar. Kamran İnan gibi değerli bir insanın değerlendirilmemesi karşısında oluşan tepkileri Cumhurbaşkanı adayı yaparak göstermeye çalışıyordu. Bir noktada İnan'ın harcanma operasyonu olacaktı bu seçimler. Hal böyleyken Erbakan'a rağmen Abdullah Bey ve arkadaşlarının benimle ilgili önergeye imza vermeleri siyasi istikballer açısından bakıldığında intihar olurdu. Müsaade etmedim. Sonuçta Nevzat Yalçıntaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili önerge 13 imzada kaldı ve hocanın adaylığı gerçekleşmedi. Yalçıntaş o dönemin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu ve dostu düşmanı tanıma fırsatı bulduğunu belirtiyor. Yalçıntaş'ın kısa süren adaylık serüveni kendisine çok faydalı oldu. Cumhurbaşkanlığı makamı o kadar güçlüydü ki Yalçıntaş o tarihten sonra özellikle dış ülkelerde büyük ilgi gördü. Çünkü Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmıştı. DYP lideri 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı adaylığını DYP grubunda açıkladı. Demirel özallaşıyordu. DYP grubunda adaylığını açıkladığı konuşmasından hemen başkanlık sistemini savunmaya başlamıştı. 226'nın bulunamama ihtimaline karşılık DYP'nin öncelikle ANAP'tan milletvekili transfer etmeye çalıştığı haberleri kulisleri karıştırdı. Yılmaz Hocaoğlu'nun Demirel'e oy vereceğini açıklamasından sonra Hocaoğlu'na DYP'nin meclis başkanlığını teklif ettiği dedikoduları yayıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anayasal süre sona ererken DYP Süleyman Demirel'i, ANAP Kamran İnan'ı, CHP İsmail Cem'i, RP'de Lütfi Doğan'ı aday gösterdi. SP Demirel'i desteklediği için aday çıkartmamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu anayasa gereği 8 Mayıs'ta yapıldı. İlk tur sonunda Demirel 234, İnan 95, Doğan 46, Cem 25 oy aldı. 3 oy geçersiz sayılırken 19 oy da boş çıktı. İkinci tur oylama 12 Mayıs'ta yapıldı. Demirel oylarını 235'e çıkartmıştı. Üçüncü tur oylama 16 Mayıs'ta yapılacaktı. Tek bir oyun bile büyük önemi vardı. Meclis başkan vekilleri oylamalarda oy kullanmıyordu. Seçimlere geçilmeden hangi turda hangi başkan vekilinin oturum yöneteceği belirlenmişti. İlk iki turda DYP'li Yıldırım Avcı ve SHP'li Fehmi Işıklar oturumu yönetmişlerdi. Üçüncü turda ise meclisi RP'li Yasin Hatipoğlu'nun yönetmesi gerekiyordu. Ancak Hatipoğlu buna karşı çıkıyordu. Meclis Başkanlık Divanı bu krizi aşmak için alelacele toplandı, seçim oturumlarını yönetmeyeceğini daha önce açıklayan ANAP'lı Yılmaz Hocaoğlu zorlukla ikna edildi ve 3. tur oylamanın yapılacağı oturumu Hocaoğlu yönetti. Demirel 2. tur oylamadan sonra çok keyifliydi. Şunun şurasında 4 gün kalmıştı Çankaya'ya çıkmasına. Milliyet'ten Fikret Bila'ya son 40 yılın en demokratik cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleştirildiğini söyleyen Demirel, "Çok keyifliyim, sen gel benim keyfimi sor. Bu işe 30 senemi vermişim. Meclise cumhurbaşkanlığı seçimi için konulan o küçük sandık çok şey ifade ediyor," diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. turu 16 Mayıs'ta yapıldı. Başbakan Demirel 3. tur oylama için meclise kendisine ait Interbank'ın içini boşalttığı gerekçesiyle bugün hakim karşısında terleyen Devlet Bakanı Cavit Çağlar ile birlikte geldi. Milletvekilleri ve bakanların yoğun ilgisi altında genel kurul salonuna giren Demirel saat 15.45'te oyunu kullanarak seçim sonuçlarını beklemek üzere Güneş Sokak'taki evine gitti. Meclis Başkan Vekili Yılmaz Hocaoğlu oyların tasnifi sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı'nın Süleyman Demirel olduğunu açıkladı. Demirel 244 oy alıp Cumhurbaşkanı seçilirken ANAP'ın adayı Kamran İnan 94, RP'nin adayı Lütfi Doğan 47 ve CHP'nin adayı İsmail Cem 27 oy almıştı. Süleyman Demirel başbakan olarak çıktığı meclise cumhurbaşkanı olarak saat 18'de geri döndü. Cumhurbaşkanlığı yemine edecekti. RP'liler Özal'ın yeminine DYP ve SYP'nin katılmadığı gibi Demirel'in yemin törenine katılmadı. Demirel çok bozulmuştu ama olsun, o artık cumhurbaşkanıydı. Demirel meclisten ayrılıyordu ki bir gazeteci yeni cumhurbaşkanının yolunu kesti. 40 yıllık politikayı geride bıraktınız, neler hissediyorsunuz deyince Demirel'in yüz hatlarının gerildiği görüldü. Demirel Çankaya'da tarafsız kalmayacağının mesajını veriyordu. Politikanın nesini geride bırakmışım? Evet, Demirel Cumhurbaşkanlığı makamına oturmuştu ama politikayı hiç bırakmayacaktı. Demirel'in politikayı bırakması ancak Özal gibi ölürse mümkün olacaktı. Demirel Çankaya'ya giderken arkasında sadece kendisinin egale edebileceği başarısızlıklar rekorları duruyordu Türkiye'nin gündeminde. 500 günde Türkiye'yi adam etme vaadi uçup gitmişti. Konuşan Türkiye susmuş, insan haklarında geri giden bir Türkiye ortaya çıkmıştır. Gazeteci Mehmet Barlas bir yazısında enflasyonu indirme vaadiyle gelip enflasyonu azdıran, devlet maliyesini iyice perişan eden ve iç borçları 200 trilyonun üstüne çıkartan bir başbakan ödüllendirilip Cumhurbaşkanlığına çıkartıldı, diyordu. Demirel, devletin ve İnci Baba'nın ayrı ayrı düzenlediği törenlerle çıktığı Çankaya'ya bir zamanlar eleştirdiği Özal'ı taklide hemen başladı. Dipnot, Devri Süleyman, Ahmet Kahraman. Özal'ın ANAP'la ilişkilerini sürdürmesinden şikayetçiydi ama kendisi Çankaya Köşkü'ne DYP delegelerini çağırarak İsmet Sezgin lehine delege avlamaya çalıştı. İş adamların uçaklarından, yatlarından inmedi. İş adamları için özel yurt dışı gezilerine bile çıktı. Müteahhit bir iş adamının otoyol ihalesini bağlamak için defalarca Pakistan'a resmi gezi düzenleyen Demirel, aynı iş adamının Romanya'daki işleri için bir yıl içinde 3 defa Romanya'ya giderek ilgili iş adamının işlerini bağlarken Türkiye-Romanya ilişkilerini tarihte görülen en üst seviyeye çıkarttı. Batık iş adamlarını, iş takipçisi yakınlarını toplayarak aile fotoğrafları çektirdi. 1992 yılında İstanbul'da yapılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın imza töreninde Türkiye adına imza atmak isteyen zamanın Cumhurbaşkanı Özal'a kan kusturup İstanbul'dan kaçırırken, geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen AGİT zirvesinde Başbakan Ecevit'in de kendisine imkan tanımasıyla zirvede Türkiye'nin tek hakimi rolünü oynadı. Aynı Demirel, görev süresinin bitiminin yaklaştığı şu günlerde yeni krizler yaratarak Cumhurbaşkanlığında bir 7 yıl daha oturmanın hesapları içinde. Bakalım kendisini bir 7 yıl daha Türkiye'ye kabul ettirebilecek mi? 28 Şubat süreci ve 10. Cumhurbaşkanı kim olacak? Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana 15 seçimde 9 Cumhurbaşkanı seçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk 4 kez Cumhurbaşkanı seçilirken İnönü ve Celal Bayar 3'er defa Cumhurbaşkanı seçildi. 1980'de 115 tur süren seçimler 12 Eylül ihtilali ile sonuçsuz kalırken 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de konseyin dayatmasıyla anayasa oylaması sırasında sandıktan çıkarak halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in görev süresi 16 Mayıs 2000 günü doluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha aylar varken kimin cumhurbaşkanı olacağı tartışmaları başladı bile. Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanının kim olacağı tartışmalarına gelmeden önce Türkiye'nin yaşadığı 28 Şubat sürecini değerlendirmek gerekiyor. Zira 28 Şubat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun açıklamalarına göre halen devam ediyor. Hindistan asıllı yazar George Orwell, 1948'de yazdığı 1984 adlı romanda devletin baskılarının insanlarda bıraktığı etkileri konu eder. Romanın kahramanı Winston Smith'tir. Smith, günlük yaşamının her saniyesinde devleti yöneten abi tarafından düşünce polisi vasıtasıyla takip edilen bir işçidir. Smith gibi her insanın evinde, iş yerinde bulunan Telescreen isimli cihaz sayesinde düşünce polisi ülkede kuş uçurtmuyordu. Komünist rejimin ağır bir şekilde hissedildiği ülkede hükümet, dirlik ve düzeni koruyan Sevgi Bakanlığı, ekonomik işlerden sorumlu olan Bolluk Bakanlığı, savaştan sorumlu olan Barış Bakanlığı ve basın yayın eğlence hayatından sorumlu olan Doğruluk Bakanlığı'ndan oluşuyordu. Bu bakanlıkların en korkuncu Sevgi Bakanlığı'ydı. Sevgi Bakanlığı'nın bir tek penceresi bile yokken bu bakanlığın bulunduğu binaya 500 metre öteden yaklaşmak bile mümkün değildi. Orwell'ın harika anlatımıyla tarif ettiği İngiltere tam olmasa da 1999'un Türkiye'sini andırıyor. İşte Türkiye'de yaşanan gelişmelerde her ne kadar 1984 adlı romandaki kadar olmasa da bazı benzerlikler taşıyor. 24 Aralık 1995 erken seçimi. Türkiye 28 Şubat'a nasıl geldi? Rutin darbe girişimleri nasıl bertaraf edildi? Bu konuları kısaca hatırlamak için 1995 erken seçimlerine dönelim. Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ile DYP'nin genel başkanlığına gelen Tansu Çiller başbakandır. Çiller, ekonomi profesörü olmasına rağmen Türk ekonomisi günden güne kötüye gitmektedir. 5 Nisan ekonomik kararlarının Türkiye'nin belini doğrultması beklenirken bu önlemler paketi bazı iş adamlarının belini doğrultmuş, ensesini daha da kalınlaştırmıştır. Zamanın İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in şehit bir polisin cenazesinde hükümet ortağı CHP'yi eleştirmesi hükümette bardağı taşıran son damla olmuştur. Zaten Menzer'in yargısız infazlarını eleştiren CHP, Menzer'in bu sözleri üzerine Başbakan Çiller'den İstanbul Emniyet Müdürü'nün görevden alınmasını istedi. Çiller direndi. Her ne kadar malını mülkünü Amerika'ya yığan ve gerekçesi sorulduğunda da çoluk çocuğunun geleceği dipnot Derya Sazak, Milliyet 24 Haziran 1994 için cevabını veren Çiller, CHP'nin isteği üzerine Türkeş'ten bile daha milliyetçi kesilerek şehit kadavrasının üzerine politika yaptırtmam dedi ve ortağının isteğini geri çevirdi. CHP lideri Baykal kısa bir süre önce CHP genel başkanlığı seçilmişti, restini görmeyen başbakana gününü gösterecekti. CHP hükümetten çekildi. Çiller yeni hükümet formülleri denediyse de olmadı. Türkeş'ten başka kendisine güvenen yoktu. Tekrar eski ortağı CHP'ye döndü. CHP'nin hükümetten çekilme gerekçesi belliydi. Baykal'ın isteğini kabul etti ve şehidin kadavrasının üstüne politika yaparak İstanbul Emniyet Müdürü'nü görevinden aldı. CHP ile hükümet kurulacaktı ama mecliste bir erkeklik tartışması yaşandı. Çiller'in erkekseniz seçime gidelim sözleri erkek egemen CHP'yi harekete geçirdi. Baykal'ın erkekliği tutmuştu. Erken seçim kararı çıktı. 24 Aralık 1995'te erken seçim yapılacaktı. Seçimin kış aylarına gelmesi nedeniyle kampanya kısa sürdü. Çiller'in başbakanlığı döneminde Çukurova elektrik meselesi yüzünden Uzan ailesiyle arası bozulmuştu. Dinç Bilgin'in de sahibi olduğu Sabah grubu ile de ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın arası bozuktu. Üstelik Sabah gazetesinin genel yayın müdürü Zafer Mutlu ile ANAP lideri Mesut Yılmaz televizyonda canlı yayında birbirlerine ağır laflar ederlerken bir telefon görüşmesinde de Mutlu ve Yılmaz'ın birbirlerine ağır küfürler ettiği duyulmuştu. Erken seçim medya gruplarının savaşına da sahne oldu. Uzan ve Aydın Doğan grubu Mesut Yılmaz'ın ANAP'ını desteklerlerken Sabah grubu da gazete sayfalarını ve televizyon ekranlarını Çiller'e açtı. Seçim kampanyalarını şenlikli geçiyordu. Uzanların televizyonundan sabahtan akşama kadar Çiller aleyhine haberler yayınlanırken Mesut Yılmaz'ın kendisini takip eden ANAP muhabirlerine verdiği iftar yemeğine patron seviyesinde sadece Interstar televizyonunun sahibi Cem Uzan katılmıştı. Çiller meydanlarda RP tehlikesine dikkat çekerek RP'nin PKK'dan bile daha tehlikeli olduğunu söylüyordu. Aynı Çiller, Van mitinginden dönerken gazetecileri Amerika'daki mallarını satarak parasını şehit ailelerini güçlendirme vakfına devredeceğini söyleyerek puan kazanmaya çalışıyordu. Çiller, stratejisini laik kesim üzerine kurmuştu. Kadınlar Çiller'in en önemli dayanağıydı. Çiller her meydanda ANAP'ın seçimden sonra RP ile hükümet kuracağını söylüyordu. Seçime kısa bir süre kaldığında kamuoyu araştırmaları ANAP'ın DYP'ye göre açık ara önde olduğunu gösteriyordu ki televizyonlardaki tartışma programları Çiller'in imdadına yetişti. İki ayrı canlı yayında liderler tartışırlarken ANAP lideri Yılmaz'ın sakin konuşması öğütlenen Çiller'e ağır saldırıları ve Yılmaz'ın mide rahatsızlığından dolayı canlı yayında yediği bisküviler seçimin kaderini değiştirdi. Seçmene göre çok soğuk bir mizacı olan Yılmaz, Türk milletinin güzel kadını olan tutkusunu unutmuştu. Çiller'e ağır muhalefeti ve devlet yönetmekle ne ilgisi varsa Yılmaz'ın bisküvi yeme tarzı seçmeni Çiller'e yöneltmişti. 24 Aralık'ta yapılan erken genel seçimin sonuçları merkez sağın iki partisini de memnun etmedi. Alınan ilk sonuçlar özellikle ANAP'ta şok etkisi yaratırken DYP'de fark yemeden dolayı sevinç vardı. Esas sevinç Refah Partisi'ndeydi. Refah Partisi %21 oyla birinci parti, ANAP %19,5'la ikinci, DYP de %19,1'le üçüncü olmuştu. Seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamayı ANAP lideri Yılmaz yaptı ve RP ile koalisyon hükümeti kurmayacaklarını söyledi. Yılmaz, RP'ye kapılarını kapatmıştı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra hükümet kurma çalışmaları başladı. ANAP'lılar da DYP'liler de RP ile koalisyon kurmayacaklarını söylüyordu. Hükümet kurma görevini alan RP Genel Başkanı Erbakan büyük ümitlerle nafile turlar attı ama olmadı. Görevi aldığı yere Çankaya Köşkü'ne iade etti. Her iki partinin gönlünde de ana yol hükümeti vardı. Seçim öncesinde liderlerin birbirlerine söyledikleri hafızalardan silinmemişti ama kamuoyu baskısıyla iki partinin bir araya gelmesi için uğraşılıyordu. İki partinin yetkili kurulları toplandı ve ana yol için görüşmelere başlanması kararı alındı. Hükümet tamamdı, tek sorun kimin başbakan olacağıydı. Her iki partinin genel başkanı da hükümetin kendi başbakanlığında kurulmasını istiyordu. İsrail'de uygulanan dönüşümlü başbakanlık gündeme geldi, her iki lider de dönüşümlü olarak başbakanlık yapacaktı. Seçim sonuçları sanki Türkiye'yi bir kaosa götürmek için özellikle çıkartılmış gibiydi. ANAP'ın oyu DYP'den biraz fazla olmasına rağmen seçim sistemindeki gariplik nedeniyle DYP'nin de milletvekili sayısı ANAP'tan 2 fazlaydı. Çiller mecliste kendisinin ikinci parti olduğunu, doğal olarak ilk dönem başkanlığının kendi hakkı olduğunu ileri sürüyordu. Çiller daha da ileri gidiyor ve Yılmaz'la birlikte düzenlediği basın toplantısında devletteki devamlılık açısından kendisinin ilk dönem başbakan olması gerektiğini söylüyordu. ANAP lideri Yılmaz da DYP'nin iktidar partisi iken sandıktan üçüncü parti olarak çıktığını iddia ediyor ve başbakanlığın kesinlikle Çiller'e verilmeyeceğini açıklıyordu. Ana yol için görüşmeler tıkanmıştı. ANAP grubu da zaten Çiller'e istekli değildi. ANAP'lı milletvekilleri RP ile hükümet kurmayı istiyordu. RP'nin hükümette kontrol edilmesi halinde uzun süreli bir hükümet olacağını ve istikrarın sağlanabileceğini düşünüyordu ANAP'lılar. Başbakanlık konusunda anlaşmazlık çözülemeyince ANAP-DYP görüşmeleri kesildi. Tabanın da baskısıyla Yılmaz'ın seçim gecesi kesinlikle ortak hükümet kurmayacaklarını söylediği RP'ye yöneldi. RP ile görüşmelerde ANAP'lılar derin devletin Erbakan'a güvenemediğini ve bu yüzden başbakanlığın Mesut Yılmaz'da olması gerektiğini söylüyordu. Çiller'in seçim öncesi çok iddialı sözleri ve DYP liderinin şaibeleri karşısında zaten RP'liler de Çiller'le hükümet kurmayı istemiyordu. Yılmaz kartlarını iyi oynamıştı. RP'liler Yılmaz'ın başbakanlığına razı olmuştu. Başbakanlık da dönüşümlü olarak Yılmaz ve Erbakan arasında değişecekti. Ramazan ayının son günlerinde hükümet kurma görüşmeleri tatlıya bağlandı. Hemen ANAP ve RP kurmayları koalisyonun detaylarını görüşmeye başladı. Ramazan bayramıydı ve ANAP ile RP'nin genel başkan yardımcıları kapalı kapılar ardında saatlerce bakanlıkları, kitleri ve genel müdürlükleri paylaştı. Bayramın son günü sabah yeni hükümet açıklanacaktı. 145 milletvekili olan RP, 133 milletvekili olan ANAP'a başbakanlığı vermişti. Bayramın ikinci günü gece geç saatlerde komisyon dağıldığında komisyon üyeleri artık Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını düşünüyordu. Ancak gelişmeler beklendiği gibi olmadı. Aynı gece Anaplı Mustafa Taşar ile DYP'li Yalım Enes, Gazi Osman Paşa'da bir müteahhitin bürosunda bir araya gelmişler ve anayolu hükümeti için anlaşmışlardı. Ertesi sabah Türkiye, ana refah hükümetini beklerken televizyonlardan anayolu hükümetinin kurulduğunu öğrendi. Her şey bir gecede olup bitmişti. DYP Yılmaz'a başbakanlığı vermiş, Çiller hükümete girmeyerek yardımcılarından Nahit Menteşe'ye başbakan yardımcılığını görevini vermişti. Erbakan'ın kendisine atılan bu kaza tepkisi, 3 kez doktora yaptım, bu Mesut bana 4. doktoramı yaptırttı, oluyordu. İddiaya göre bayram tatilini geçiren Çiller'e Bolu'da aynı yerde bulunan Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı tarafından, Mesut Yılmaz'a da Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman tarafından uyarı geldiği iddia ediliyordu. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, anayolu hükümeti kurulmadan önceki Yılmaz'la görüşmesini şöyle anlatıyor. El sıkıştıktan sonra dönmek olmaz. Biz Anadolu çocuğuyuz. Yanlış yapıyorsunuz dedim Mesut Bey'e. Ne yapayım? Askerler istemiyor dedi. Yahu siyaseti biz mi yapıyoruz, askerler mi? Size herhangi bir baskı olursa bir kararnameyle hepsini emekliye sevk edersiniz. Ben darbeleri yaşadım, korkmayın dedim ama Mesut Bey sadece gülmekle yetindi. Cevap dahi vermedi. Hükümetin kurulduğu ilk günlerde bu işin fazla yürümeyeceği konuşuluyordu kulislerde. Çiller ve Yılmaz arasındaki soğukluk hükümet protokolünün imzalanmasında da sürmüştü. Hükümet ortakları arasında ilk kavgalar bürokrat atamalarında oldu. Türkiye günlerce vali ve emniyet müdürlerinin atamalarına kilitlendi. Yılmaz, Çiller'in yüzünü görmek istemiyordu. Bu yüzden de mümkün olabildiğince az bir araya gelmek istiyordu hükümet ortağı ile. 5. kaset, 2. yüzün sonu.